Herkese selamlar.
Çok değişik masallar.
Arkadaşlar şimdi bu dünya üzerinde bu şekilde hikayeler devam ettikçe bizim çok değişik masallar daha çok yol götürür bizi. Ne demek istiyorum? Şimdi bu neoklasik podcast düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yayınlar günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal podcast ve nöro podcast ile çok daha fazla önem kazanmakta. O yüzden yayınlara yaklaşımlarımızda daha dikkatli olursak ve etrafımızda bulunan kişilere bu yayınlardan bahsedersek daha verimli olabileceğimize inanıyorum. Bu uyarıyı yaptıktan sonra bu haftaki konumuza geçebiliriz aslında. Evet, herkese selamlar tekrar. Çok değişik masallar başlıyor. Bugün oturup düşünürken aklıma kölelik meselesi takıldı. Tabii böyle köleliğin tarihi, geçmişte yaşananlar ya da insanın bu konuyu nasıl akıl etmiş olması ile ilgili meseleler değil de hani daha çok günümüzde devam eden kölelik biçimlerini düşündüm. Böyle geçmişte bunu insanlar nasıl bir sistem haline getirdi diye akıl yürütmenin pek bir anlamı yok. İnsanın hayret verici ölçüde böyle aşağılık bir varlık olduğunu düşündüğümü diğer bölümlerden fark etmişsinizdir zaten. O tarafı kurcalamanın pek bir anlamı yok. O yüzden onu bırakıyoruz. Yani bu zavallı yaratıktan her şey beklenir çünkü. Zaten olmuş da tarihi okuduğunuz zaman utanç verici vesikalara şahit oluyorsunuz. Benim aklıma takılan konu militan kölelik kavramı. Literatürde tabii böyle bir kavram var mı yok mu onu bilmiyorum ama eğer yoksa şimdiden literatüre böyle bir kavram kazandıracağım için kendimi tebrik etmem lazım. Siz de beni tebrik edebilirsiniz. Tabii militan kölelik dendiğinde eminim hepinizin aklına bir köle ve onun köleliğe karşı mücadelesi gibi bir olgu geliyordur değil mi? Yok öyle değil. Benim bahsedeceğim kavram bambaşka bir kavram. Köleliğe karşı mücadele denince akla tabii belli başlı isimler gelir. İşte en bilinenleri kimlerdir? Bizim yaştakiler bilir mesela kurgu bir karakter vardır. Kunta Kinte. Kökler diye bir TRT dizisi vardı hatırlarsanız. Müziğini de biraz verelim aslında. İşte bu müziği duyduğumuz zaman o dizi başlardı ve bütün dünya dururdu adeta. Herkes akşamın belli bir saatinde televizyonun karşısına geçer. O iğrenç çözünürlükle minicik ekranlarda ve siyah beyaz, siyah beyaz evet bu diziyi beklerdi. Roots, kökler. Dizinin baş karakteri de Kunta Kinte adlı köle bir adamdı. Hepimiz onu tutuyorduk hatta diğerlerine karşı. Her ne kadar kurgu bir karakter olduğu ileri sürülse de o dönemde gerçekten yaşayan kölelerin birer kopyalanmış hikayesiydi Kökler dizisinde olup bitenler. Zaten yazarı bu bir romandan uyarlama diziydi. Yazarı daha sonraki yıllarda yine aynı bölgeden Gambiya'ydı. Tam hatırlamıyorum Gambiya olabilir. Gambiya'nın bilmem ne köyü gibi bir şeydi. Oralardan bir adamın bu Kinte kabilesi hakkında bildikleri olduğunu iddia etmişti. Hurra bütün gazeteciler, araştırmacılar bölgeye hücum ettiler. Ama sözlü tarih anlatan yaşlı hikayecilerden sağlıklı bir bilgi edinemediler. Çünkü bölge fakir bir bölge olduğu için böyle tuttukları bir soy ağacı vesaire kayıt falan bunun gibi bilgiler yok. Neyse sonuç olarak o dönem hepimiz televizyon karşısında Kunta Kinte'ye, kölesi olduğu çiftlikteki isyanlarına, firar etme planlarına, teşebbüslerine ve bunun sonucunda işte ayağının kesilmesi gibi sahnelere şahit olduk, üzüldük. Tabii bu benim, düşünün yani bir de o dönem bu diziyi izleyen küçük yaştaki bireylerin yaşadığı travmaları düşünün falan filan. Bir de bunu başka izleyecek hiçbir şey yok. Akşam oluyor, tak televizyonun karşısına geçiyorsun, bunları izliyorsun ve kölelikle tanışıyorsun. Köleliğin nasıl, niye soruyorsun mesela etrafındaki büyüklere soruyorsun. Diyorsun ki bu ne, niye bu adamı işte zincirle götürüyorlar? Onlar da açıklamaya çalışıyor işte. İşte evladım işte böyle böyle hani kölelik var falan. O zaman daha başlıyor senin kafanda bu hani kölelikle ilgili sorular, işte cevaplayamadığın sorular öyle diyeyim. Tabii bu benim asıl değinmek istediğim konu değil. Bu bir insanlık ayıbı olduğu için böyle kısaca değinmek istedim. Artık kölelik bu biçimde yapılmıyor ya da tasarlanmıyor. Bu biçimde olsa bir şekilde işin içinden çıkmak için her türlü mücadeleyi verirsiniz. Tamam acı olabilir, sonuçları da hiç düşünmediğimiz gibi meşakkatli olabilir ama ortada somut bir şeyle savaşırsınız. Somut şeylerle savaşmak her zaman hani daha avantajlıdır. Daha önceki bölümde bahsetmiştim. Hani kanıyorsa ölebilir felsefesi Arnold Schwarzenegger abimizin. O yüzden soyut mevzularla savaşmak daha zordur tahmin edersiniz ki. Bu konuyla ilgili Kuntakinte'ye nazaran daha gerçek, hani kurgu olmayan bir militandan bahsetmek gerekirse aslında hatırlanacak isimlerden bir tanesi Harriet Tubman olabilir. Amerika'daki bu insanlık ayıbı olan kölelik düzenine başkaldırı yapan ve kendisini, hayatını feda eden isimlerden bir tanesi Harriet Tubman. Hatta hayatı filmleştirilmişti yakın zamanda. Burada filmden bahsetmeyelim, izlemek isteyenler ayıp olmasın, ama bu kadının mücadelesi gerçek bir mücadeleden beyaz perdeye uyarlanmış olduğu için hani daha etkileyici olabilir. Harriet Tubman, bu ismi araştırabilirsiniz. Harriet Tubman. Şimdi bu bahsettiğim kişilikler kölelik sistemine karşı çıkmış, bu konuda ikonik olarak adını tarihe yazdırmış ve belki de hayatlarındaki bu müthiş destansı mücadelelerle ölümsüzleşmiş figürler. Belki birçok insan için hani bir ilham, bir idol olabilecekleri varsayılarak da aslında acılar içinde geçen kendi hayatları bir sanat eserine, hani tırnak içinde bir sanat eserine, sinemayı sanattan sayıyorsanız, dönüştürülmek suretiyle, evet suretiyle hikayeleri, sahip oldukları bu hikayeler minik bir alandan koca bir dünyaya yayıldı. Tüm bu hikayeler, tabii bunlar bedensel köleler olarak düşünmek lazım bunları. Sömürge dönemlerinden kalma, insanların olabildiğince karşılıksız ya da yaşamlarını idame ettirecek cüzi bir miktar karşılığında hani kötü şartlarda çalıştırıldığı zamanlar. Bundan kurtulmak zor, evet, ama imkansız değil. Hani bir kıvılcım çakılır, böyle bir adam çıkar ya da bir kadın çıkar, kahraman. İçinde bulunduğu durumdan memnun olmayan diğer köleler de işte o kıvılcım sayesinde belki bir yangın başlatarak bulundukları durumdan kurtulmanın yolunu bulur. Ama bedensel bir köle değil de ruhi bir köleliğin, yani militan bir köleliğin içinde bulunanlar için ise aynı şey geçerli değil. Peki bu ruhi kölelik nedir mesela? Diyelim ki bir yönetim başa geldi ve siz de daha önceki yönetimde vasat kişiliğiniz nedeniyle bir mevki edinemediniz. Vasat kişiliğiniz olabilir, vasat bir eğitiminiz olabilir, vasat düşünce yapınız olabilir. Bunu aşağılama amaçlı algılamayın, ama bunu aşağılama amaçlı demiyorum. Hani ortalamanın altında olan yapınız sebebiyle, düşünceleriniz sebebiyle diyelim, hayatınız sebebiyle. İşte bu yeni yönetim size bir takım ayrıcalıklar tanır. Yeni başa gelmiş yönetim size bir takım ayrıcalıklar tanır. İçinizdeki o hırsı, o kini kullanarak da size bazı imtiyazlar sağlar. Ne bileyim işte iyi bir maaş verir mesela, ya da iyi birkaç maaş verir. Siz aslında daha önceki yönetimde hak etmediğiniz ve şimdi o yeni yönetimin sunduğu maaşlarla yeni bir ev sahibi olursunuz. Altınıza işte makam arabaları çekersiniz. Daha iyi bir hayat standardı elde etmiş olursunuz vesaire vesaire. Bu örnekler çoğaltılabilir. Aslında liyakat sahibi değilsinizdir, ama işte bu ikili ilişkiler sayesinde ya da kayırmacılık, adamcılık, bu bizdencilik falan, bu bizim adamımız düşüncesi sayesinde o mevkiye bir şekilde yerleştirilirsiniz, öyle düşünün. İşte bu aşamadan sonra artık geri dönüş yok. Size o ayrıcalıkları sağlayan yönetim ne yaparsa yapsın savunacak duruma gelirsiniz. Kendi düşünceleriniz %100 o yönetimin yaptıklarını, söylediklerini, açıklamalarını onaylamıyor olabilir, ama siz içinde bulunduğunuz o durumdan dolayı, size sağlanan ayrıcalıklardan, imtiyazlardan dolayı artık bir ruhi köle, ruhani köle mi diyelim, ruhi köle statüsüne erişirsiniz ve o yönetim için artık bir nefer haline gelirsiniz. Özgür bir birey gibi görünüyor olabilirsiniz ama öyle değil aslında, hani işin aslı o değil. İşte siz o bahçeli evinizin, pahalı kıyafetlerinizin, altınızdaki makam arabasının, oturtulduğunuz o koltuğun, o koltuk, o yumuşaklığı, o koltuğun yumuşaklığı, toplumdaki bu yeni statünüzün kölesi haline gelirsiniz. O kadar bağlanmışsınızdır ki vicdan denilen o muhasebe sizin için bir şey ifade etmeyecektir. Siz gündelik hayatınızdaki maddi muhasebenizi düşünmek zorunda kalarak aslında ne yaptığınızın farkına bile varmazsınız belli bir süre sonra. İşte bu durumun sömürgecilik dönemlerindeki karşılığı belki yerli işbirlikçilerdi. Aynı onlar gibisinizdir aslında. Hani kendi halkınızı, kendi toplumunuzu, bir zümrenin çıkarı, hatta kendi çıkarlarınız için adeta satmışsınızdır. Tabii bunun temelinde hani her koyun kendi bacağından asılır felsefesi de yatar, ama o konu daha derin bir mevzu. Şimdi ona girmeyelim. İşte bu bağımlılıklar, bu bahsettiğim bağımlılıklar insanı yer bitirir. Bir şeye bağımlı hale gelmek, o şeyin kölesi olmak insanı insanlığından çıkarır. Artık sağlıklı düşünemez hale gelirsiniz. Ama işin ilginç tarafı da şu. Sağlıklı düşündüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz o sırada. Etrafınızdaki değerli unsurları kaybetmeye başlarsınız. Elinizde bulunan aslında değersiz olan unsurlara değer yüklemeye başlarsınız. İşte bu aslında değersiz olan ama sizin değer yüklediğiniz sahtelik vicdanınızın derin bir yerlerinde sizi mutlaka rahatsız edecektir vakti zamanı geldiğinde. Eğer hala insansanız tabii. Gram insanlık kaldıysa içinizde. Burada fark ettiğim bir gariplikten bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim bu bedensel kölelikteki kahramanlar, idoller, ilham kaynağı olan figürler hayatlarını acılar çekerek bu mücadele uğruna heba etmişler yani. Bu kendi hayatlarını heba ederek birçok hayatı da kurtarmışlar, öyle diyebiliriz. Aslında pasif direniş yaparak o anda öldürülebilirlerdi ve çektikleri tüm acılardan o anda kurtulabilirlerdi ama bunu tercih etmemişler. Müthiş bir dirayetle dimdik durarak böyle sistemin karşısına dikilerek bir mücadele vermişler ve sonunda hikayeleriyle ölümsüzlüğün yolunu seçmişler. Belki bilinçli, belki bilinçsiz, onu bilemem. Şimdi başka bir figür daha var. Her şeye sahip olduğu iddia edilen, vakti zamanında yaşamış olduğu öne sürülen ve kutsal kitaplarda yer almış Krallar Kralı Sultan Süleyman, hani ona bile kalmadı bu dünya diye bir atasözümüz bile vardır. Onun yazdığı iddia edilen bir metin böyle göz kırpar bize kutsal kitaplardan. Bize neler anlatır mesela? Bu bölüm Eski Ahit'in Vaiz adlı bölümünde yer alıyor. Ecclesiastes diye bir bölüm bu. Türkçe çevirilerde Vaiz, hani Süleyman'dan özdeyişler diye yer alır. Orada bir adam vardır, her şeye sahiptir, krallar kralıdır. Onun özdeyişler bölümüyle başlar işte bu vaiz bölümü. Şimdi o kısmı izninizle kısaca aktarmak istiyorum, sıkıcı olmayacaksa. Çok önemli çünkü. Diyor ki kitap şu şekilde başlıyor vaiz bölümü. Bunlar Yeruşalim'de, yani Yeruşalim Kudüs'te krallık yapan Davutoğlu vaizin sözleridir. Davutoğlu Süleyman'dır zaten, biliyorsunuz. Her şey boş, bomboş, bomboş diyor vaiz. Böyle başlıyor kitap. Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer ama dünya sonsuza dek kalır. Güneş doğar, güneş batar. Burası biraz MFÖ şarkısı gibi olmuş hani. Ama insan uyumaz bazen. Öyle bir şarkı vardı. Neyse, güneş doğar, güneş batar. Hep doğduğu yere koşar. Rüzgar güneye gider, kuzeye döner. Döne döne eserek hep aynı yolu izler. Bütün ırmaklar denize akar, yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner. Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Göz görmekle doymuyor, kulak işitmekle dolmuyor. Önce ne olduysa yine olacak. Önce ne yapıldıysa yine yapılacak. Güneşin altında yeni bir şey yok. Var mı kimsenin bak bu yeni diyebileceği bir şey? Her şey çoktan, bizden yıllar önce de vardı. Geçmiş kuşaklar anımsanmıyor. Gelecek kuşaklar da kendilerinden sonra gelenlerce anımsanmayacak. Çok ilginç değil mi? Mesela bak, bunu okuduğun zaman bunun bir yönetici kral tarafından yazıldığı tabii düşünülüyor. Öyle bize iletiliyor bu metin. Ulan diyorsun, adamın her şeyi var, böyle bir şey mi yazmış? Hani aslında bu hiçbir şeye sahip olmayan bir adamın yazması gereken metin değil mi? Bunu Krallar Kralı denen bir adam kaleme almış. Yani öyle olduğu iddia ediliyor hani, en kötü. Bir tarafta krala ait olan bu sözler, diğer tarafta ise az önce bahsettiğim bedeninden başka hiçbir şeye sahip olmayan ve o bedeni üzerinden sürekli sömürülen, köleleştirilen kahramanların yaptıkları. Bu dünya gerçekten garip bir yer değil mi ya? Ya da vaizin dediği gibi gerçekten bomboş değil mi?
Çok değişik masallar.
Ne kadar güzel söylemiş. Ama insan bazen uyumaz, düşünür. Yaş ilerledikçe daha fazla düşünmeye, daha az uyumaya özen gösteriyorsunuz. Herhalde böyle hani kaçırmayayım falan motivasyonu var orada. Bugün sağ olsun bazı arkadaşlar ya yeni bölüm yok mu, geç kaldı falan diye mesaj attılar. İnsan tabii böyle bir etkileşimle karşılaşınca aslında seviniyor. Ulan vay bak, takip ediliyoruz falan, böyle bir hoş oluyorsun, tamam mı? Ama tabii bu aynı zamanda da bir sorumluluk yüklüyor bizim tarafa. Nedir o sorumluluk? Ya aslında hiçbir beklenti olmadan başladığın bir aktivite için artık ulan bunu bitirme ya da her hafta haftanın iki günü ya da neyse aç mikrofonu ve bir şekilde takip ettiğin konular hakkında böyle fikirlerini söyle. Tabii bu gelen mesajlar ya baba nerede kaldı yeni bölüm falan gibi tepkiler bir motivasyon kaynağı da oluyor aynı zamanda. Şimdi ben yeni bir hayata başladım. Takip edenler biliyordur. Şimdi 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Bir şekilde öyle ya da böyle hayatımızı bu meslekten kazanıyoruz. Hayatımızı bunun üzerine kurduk. Ben dedim ki ben bir de gidip bunun diplomasını alayım. Akademik anlamda da bir şeyler yapalım. Şimdi hesap falan yapıyorum tamam mı böyle işte radyo, TV, sinema 4 yıl. İşte ilk seneden sonra ortalamayı yüksek tutarım. Üstten de ders alırım. Erken erken veririm kredileri. Zamanı gelince de diplomayı alırız. Ondan sonra da bir doktora çakarız. Belki böyle emeklilik çağında ki benim emeklilik çağım çok yaklaştı. Hocalık yaparız gidip akademide. Böylece tecrübe sahibi olduğumuz için hani gençlere yaptıklarımızı anlatırız falan filan. Tabii benim yarı yaşımdan daha ufak sınıftaki arkadaşlar şimdi. Hatta ilk günden böyle bakışlar falan bana çevriliyor. İnanmıyorlar. İşte yönetim mi görevlendirdi arkadaşım sizi denetmen olarak falan diyen hocalar bile oldu olmadı değil. İşte öğrencileri bırak hocaların bile çoğu benden belki yaşça ufaktır şimdi çok da abartmayayım. Ama işte yeni bir hayat, yeni bir heyecan, hayatına katmak istediğim belki böyle yeni bir anlam insanı diri tutuyor tabii. O yüzden böyle aksamalar falan olabilir diye düşünüyordum bu podcast bölümlerinde ama artık daha dikkat edeceğim söz. Ben çünkü böyle iki bölüm aynı anda okuyorum, tarih okuyorum bir de. Orası biraz daha zor, çözmem gereken mesela Osmanlı Türkçesi falan filan. O bölüm biraz daha zorlayacak beni gibi görünüyor. Bakalım direneceğiz, başaracağız arkadaşlar. Neyse şimdilik bu kadar. Hepinize selam sabah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok değişik masallar burada bu haftalık sona erdi.